Ayrım 14.
Buduhepa'nın ona her bakışında kendisini ne kadar da aciz hissediyordu. Bu uğursuzluktan başka bir şey getirmezdi. Kraliçesini arzulayan bir yazıcı. Kimsenin artık ciddiye almadığı gülünç bir kişi haline gelirdi. Çünkü bu durum saray halkının keskin gözlerinden kaçmazdı. Artık gerçekten Ugarit'e kardeşinin yanına gitmekten başka bir çare kalmayacaktı. Buduhepa'sız tabii. Burada daha fazla kalıp umutsuz bir aşk hezeyanıyla kralına uğursuzluk getirmemeliydi. Evet, eğer Puduhepa'yı seviyorsa buralardan gitmeliydi. Soğuk terler boşaldı. Diğer taraftan Hattuşa'yı terk edemezdi. Görevini yerine getirmek zorundaydı. En azından bu iki cinayet çözülüp kralı tekrar güven içinde olana dek. Ve doğal olarak kapı yapısı bayramının üçüncü ve son günü geçene ve yabancı ülke temsilcileri yurtlarından dönene dek. Üstelik yerine kimin geçeceğini de ayarlamalıydı. Hattuşili'ye bu isteğini nasıl açıklayacaktı? Ve bu günlerin hatta belki haftaların geçmesine nasıl dayanacaktı? Hala kollarıyla sıkıca sarmaladığı battaniyeyi yana fırlattı ve bir akrep görmüşçesine yatağından fırladı. Neredeyse koşarak evindeki sunağın yanına gitti. Diz çöktü, sunağın üstünde bulunan bronz kaba reçine parçacıkları koydu ve kişisel koruyucu tanrıçası Kamrusepa'nın oturan figürü önündeki tütsüyü yaktı. Kamrusepa, ne de büyüktür adın. Ben Valvaziti, senin hizmetkarın. Efendim, evlerin anası ve büyük iyileştirici dokuz tarağını al ve içimdeki bu ifriti temizle. Günahlarımdan arındır. Bana güç ver ve bana yardım et ki günahlarım bağışlansın. Bana yol gösterecek bir işaret gönder. Kralımı koruyabilmem ve ona uğursuzluk getirmemem için bana yardım et. Göklerden beni gör ve içimdeki bu şehvet ifritini tarağınla temizle. Benim için iştara dua et ki bana bir rüya göndersin. Rüyamda şöyle söyleyeyim. Çok yaşasın kralım. Sonra iştara altından bir göğüs ve sana efendime demirden bir el armağan edeceğim. Hayvan maskeli dansı programdan çıkarmalıyız güneşim. Saray muhafızlarının kumandanı endişesinden kralına neredeyse emir vermek üzere olduğunu fark etmedi. Hayır diye karşı çıktı Hattuşili. Ama maskelerin arkasına herkes gizlenebilir güneşim diye Abamuva'nın imdadına yetişti Valvaziti. Kralının ölmesini istemediğini dile getirmekten mutluydu. Şipaziti'nin neler çevirdiğini ve nerede olduğunu öğrenmeden bu çok tehlikeli olur. Hayır diye yineledi Hattuşili. Ya Urhiteşup kentteyse ve senin canına kastettiyse diye bir denemede Puduhepa yaptı. Hattuşili enerjik bir şekilde başını salladı. Hepsi olabilir ama sen de fikrimi değiştiremezsin. Ayağa kalktı, gülümseyerek Puduhepa'nın elini tuttu ve avucunu öptü. Valvaziti mahcup bir şekilde bakışlarını başka yöne çevirdi. Kutlama programında değişiklik olsun istemiyorum. Bir olasılık yüzünden kaçacak kadar korkak değilim. Kral Puduhepa'nın elini bırakıp Abamuva'ya döndü. Ayrıca gözcülerden hiçbiri Urhiteşup'un Nuhaşşe'yi terk ettiğini bildirmedi. Her şey dün akşam kararlaştırdığım gibi olacak. Hekim Rabasa Marduk Babililerle ilgilenecek. Nerik Kayili de daha sonra büyük geçiş sırasında onlara katılabilir. Kendim için de daha fazla muhafız istemiyorum. Heyecan yaratmaktan başka bir işe yaramaz. Bunu da yeterince yaşadık zaten. Abamuva'nın tedirgin yüz ifadesini görünce istersen Benteşin'e de haber ver ama sadece ona diye ekledi. Hattuşili başını arkaya atıp büyük adımlarla kabul salonunu terk etti. Puduhepa içini çekti. Gözcüler yanıltılabilir. Artık gerçekten çok endişeliyim. Hem de çok. Kunni'ye özel bir görev vermedim. Eğer bir şeyler öğrendiyse bu ancak Babililerle ilgili olabilir. Valvaziti rüyasına ilişkin düşüncelerini güçlükle bastırmaya çalıştı. En küçük bir açık vermemeliydi. Gece yaşadığı kabustan sonra kralı bugün ölümle kucaklaşacak olsa kendini hiç affetmezdi. Bir zamanlar Hattuşili Urhiteşup'u terk eden eski müttefiklerinin onun kellesini getirme teklifini kabul etseydi bir sorunumuz daha eksilmiş olurdu diye söylendi Abamuva. Kraliçe suçlarcasına baktı ona. Böyle bir şeyi nasıl söylersin? Bunun haksızlık olacağını sen de biliyorsun. Hattuşili hainleri desteklemez, hele bir cinayeti hiç desteklemez. Abamuva utanarak başını eğdi. Bütün mesele Kunni'nin hazırladığı ve kralın İtti Marduk Balatu ile yapacağı konuşmayı engellemek değildir herhalde diye Valvaziti yine sesli düşünmeye başladı. Arkadaşını bu tatsız durumdan kurtarmak ve yine o akılcı yaklaşımına kavuşmak için. Mısırlılar ve Asurlularla yapılan görüşmelerde de asıl görevliler yoktu iş başında. Bunu herkes de anlayabilirdi. Hayır, başka bir şeyler olmalı diye onayladı Puduhepa. Sonra duraksadı. Sanırım buldum. Urhiteşup Babililere Hattuşili'ye karşı bir komploya sürüklemek istiyor. İtti Marduk Balatu da buna kulak tıkayacak bir adam değil. Gerisini de kız kardeşi şu Kadasman Turgu ile evli olan halledebilir. O zaman sadece Rabasa Marduk'a Babillilerin yanına kimseye yaklaştırmamasını mı tembihleyeceğiz majesteleri diye umutla sordu Valvazit'i. O zaman maskeli dansta Hattuşili'nin hayatı için bir tehlike yok mu? O kadar emin olamayız diye açıkladı Pudu Hepa ciddi bir edayla. Haklı olsam bile Urhi Teşup'un ne yapacağı hiç belli olmaz. Fırsatını bulursa Hattuşili'yi gördüğü yerde öldürür. Ama kralım için ek önlemler alamazsam bunu nasıl engellerim? Aba Muva çaresizdi. Hattuşili fazla dikkat çekmek istemiyor ve konunun öğrenilmesini de istemiyor. Ama sen nöbetçileri arttırıp mümkün olduğunca göze batmamaları talimatını verirsen, ben de bunu gidip Hattuşili'ye anlatmam. Herhalde adamların arasında yeterince beceri sahibi, fazla soru sormayacak olgun beyler vardır. Böylece kralın emrine de karşı gelmemiş olursun. Aba Muva şükran duygusu içinde başını salladı. Babillilerin yakınına da bir nöbetçi dikeceğim. En iyi adamlarımdan birisi bugün aslında mızrak atma yarışmasına katılacak ve muhafızlara galibiyet kazandıracaktı. Ne yazık ki bileğini incitecek ve yarışmaya katılamayacak. Tesadüfen Babillilerin yanında bulunmasını da kimse engelleyemez. Ayrıca görevde olmadığı için üstünde üniforması da olmayacak. Yüksek rütbeli saray görevlileri ve konuklardan oluşan alay büyük tapınağın karşısındaki bayırda bulunan iştara ait dikili taşa yaklaştı. Orada onları aslan maskeli dansçılar bekliyordu. Başını kral ve kraliçenin çektiği alay durduğunda 2 kere 12 adam mızraklarını kaldırdılar. Davul, lavta ve çıngıraklar eşliğinde hızla giderek artan bir dansa başladılar. Giderek havaya daha yüksek atlıyor ve daha hızlı bir ritim içinde mızraklarını birbirlerine vuruyorlardı. Ağzı açık maskeler gerçekten ürkütücü görünüyordu. Valvaziti kralın yakınındaki dansçıları mümkün olduğunca gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Ama bu neredeyse olanaksızdı çünkü Valvaziti çok uzaktaydı. Kral ve kraliçenin hemen arkasında rahipler, sonra yabancı temsilciler ve sonra Valvaziti'nin de dahil olduğu yüksek rütbeli saray görevlileri geliyordu. En azından bağlı krallar ve kent temsilcileri onun arkasındaydı. Onlardan hiçbiri Valvaziti'nin haberi olmadan krala yaklaşamazdı. Aba Muva gerçi kral ve kraliçenin çok yakınındaydı. Ancak ona sadece boğazdaki dikili taşları her ziyaretinde yanında bulunan 3 muhafız eşlik ediyordu. Dansçılardan biri krala saldıracak olsa bu sayı gülünç kalırdı. Baş yazıcı Hattuşili'ye kızgın olduğunu fark etti. Kralın inatçılığı yüzünden istemeyerek de olsa yedek muhafız rolünü üstlenmişti. Oysa silahı bile yoktu. Nasıl müdahale edecekti? Ona kalsa az önceki mızrak atma yarışmasına katılan yarışmacılardan birinin silahını çekip alırdı. Ama bu oldukça dikkat çekerdi. Yarışmanın ödülünü kazandığına en çok da kendi şaşıran bir altın mızraklıya İtti Marduk Balatu takdim etmişti. Aba Muva sözünde durmuş ve Babillilerin yakınında durabilmesi için en iyi adamını yarışmadan çekmişti. Tören giysilerinin üstüne kahverengi geniş bir pelerin giyen muhafızın izleyiciler arasında İtti Marduk Balatu'yu adım adım izlediğini görmek Valvaziti'yi rahatlatmıştı. Dikkatli bakınca pelerinin arkasında hafif bir kabarıklık görülebiliyordu. Anlaşılan adam silahıyla birlikte gelmişti. Hızlı bir şekilde çalınan davullar dansın son bölümüne gelindiğini müjdeliyordu. Dansçıların en büyüğü mızrağını yere koydu, çömeldi ve diz dansını oynamaya başladı. Bu pozisyonda bir sağ bacağını bir sol bacağını ileriye doğru uzatıyor ve bu arada kendi etrafında dönüyordu. Adımını her değiştirişinde sanki yere değmeden havada uçuyordu. İzleyiciler coşmuştu. Havaya sıçrayarak tekrar ayağa kalktı ve diğer aslan maskeliler yine etrafında halka oluşturdular. Hattuşili asasını kaldırdı ve alayın yürüyüşe devam etmesi için işaret vermek istedi. Tam o anda aslan maskelilerden birinin ayağı tökezledi ve ancak krala doğru 2 adım atarak dengesini sağlayabildi. Aba Muva vahşi bir çığlıkla dansçının önüne dikildi ve mızrağını göğsüne dayadı. Çelimsiz sayılabilecek adam sıçradı ve korkudan mızrağını yere düşürdü. Aba Muva sadece ayağım takıldı diye bağırdı korkuyla ve maskesini indirdi. Bu Adduva'ydı. Valvaziti derin bir nefes aldı. Burada tehlike yoktu. Ve Adduva da doğal olarak beceriksizliğinden tökezlemişti. Ancak her tökezlemenin sonucu böyle olacaksa muhafızların bu gerginliği daha fazla gizli kalamazdı. Başka küçük kazalar da olabilirdi. Daha kurt ve ayı maskeli dansçılar vardı sırada. Başyazıcı içinden kısa bir dua okudu. Biricik kralımız odur. Onun kralımızın ekmeğini yer ve suyunu içeriz. Onun sayesinde altın kadehlerden duru şaraplar içeriz. Hattuşa kralı kalemiz olsun. Valvaziti aşağıda boğazda kurulmuş olan çadırda seçkinlerin oluşturduğu sıraya girmiş, Aba Muva ve Mutarkin arasında dikiliyordu. Kral ve kraliçenin önünde selama durdular ve ellerini çanak gibi çukurlaştırarak bitiştirdiler. Hattuşili sıradakiler peş peşe önden geçerken her birinin başına meşe dallarından ve çiçeklerden yapılmış bir taç geçirdi ve kızıl bir toprak testiden ellerine şarap döktü. Bu arada şöyle dedi, sizler benim seçkin hizmetkarlarımsınız, benim kralın sözlerine kulak verin, o zaman ekmek yiyebilecek ve su içebileceksiniz. Hattuşa da o zaman sivrilecek ve ülkeniz sizden hoşnut kalacak. Ancak ne zamanki kralın sözlerini unutursunuz, o zaman artık var olamazsınız ve yok olmaya mahkum kalırsınız. Ant tanrıların önünde kral için verdikleri yeminin her yıl yapılan tazeleme töreniydi bu. Valvasit'in içi rahatlamıştı. Bu yeminin ateşli bir şekilde yankılanmış olması, sarayın yakın çevresinin ne denli Hattuşil'in arkasında durduğunu gösteriyordu. Görünüşe bakılırsa her şeye rağmen yine de parlak geçen bu bayram kutlamaları ve yabancı konukların olumlu yaklaşımları etkisini göstermişti. Diğer konularda da baş yazıcı son derece rahatlamıştı. Hattuşili yaşıyordu ve Adduva'nın dikkatsizliği sayılması en küçük bir olay olmamıştı. Valvasiti gözleriyle sürekli çevreyi tarıyordu. Ancak kralın yakınlarında olağanüstü hiçbir hareket görmedi. Tapınak şarkıcıları Hurri dilinde bir şarkıya başladılar ve demirciler bayram armağanlarını ve sıvı adaklarını sunmak için çadıra girdiler. İlk gelen demirci başını sırayla üçer kuyumcu, demirci, gümüşçü ve bakırcı ustası izledi. Pala ve diğer iki kuyumcu ustası boğa biçimli gümüş kaplar taşıyorlardı. Diğer ustaların hepsi de 20'şer tane demir, gümüş ve bakırdan bilya koydular kral ve kraliçenin önüne. Sonra boğa şeklindeki kapla şarap adağını yerine getirdiler. Demirciler çadırdan ayrıldıktan sonra Hattuşili ayağa kalktı, altın kaplamalı demirden asasını aldı. O gün taktığı uzun atkının bir yanını koluna attı ve Buduheba ile birlikte çadırdan çıkıp Huvaşi denilen ve fırtına tanrısına adanan dikili taş korusuna gitti. Derenin yanında kent kayası ve büyük kayanın duvarlarının arasına tanrılara ithaf edilen toplam 32 adet yekpare taş dikilmişti. Kaya tapınağının yanı sıra gümüş kentin açık havada sahip olduğu en önemli kutsal yerdi. Halpaziti Kella'nın arkasında kral ve kraliçe ile dikili taşlara doğru ilerlerken Valvasiti'ye belli belirsiz selam verdi. İştar rahibi iki gün önce atik davranarak arınma işlemini yerine getirmeseydi, kutlamalar kesintiye uğrardı ve herkes bir şeylerin yolunda gitmediğini anlardı. Yabancı konuklarla ilgilenmesi öngörülen üçüncü kişinin de görevinin başında olmadığı haberi henüz kentin her köşesine yayılmamıştı. Rabasa Marduk herhangi bir açıklama istememiş ve gayet doğal bir şekilde Babililere katılmıştı. Kunni'nin öldüğünü Valvasiti ve Abamuva'nın dışında kral, kraliçe, Benteşina ve saray muhafızları biliyordu. Hiçbiri de bu haberi yaymazdı. Yine de tuhaf şeylerin döndüğünün öğrenilmesi an meselesiydi. Ancak Valvasiti'nin asıl sorunu bu değildi. Hayvan maskeli dansçılar kral için bir sorun yaratmamıştı. Aslan maskeliler de olduğu gibi kurt ve ayı maskelerinin ardında da Şipaziti veya kralın ölümünü isteyen bir başkası gizlenmemişti. Ama bu da tehdidin sona erdiğini göstermiyordu. Sadece bir ara verilmişti. Şimdi ise dikili taş korusunda krala muhafızlar dışında sadece Rahip Kella ve Halpaziti eşlik ediyordu. Saray göletlerinin yanına Telepino için meşe ağacı dikilir dikilmez suikastçı yine kalabalığa karışabilirdi. Etrafa bakmaktan yine boynu kırılacaktı o zaman. Adduva yavaş yavaş kendine geldi. Abamuva'nın mızraklı saldırısı onu epeyce korkutmuştu. Aslan maskesini teslim etmek için tapınağa gittiğinde hala titriyordu. Ne gülünç, korkudan titreyen bir aslan diye düşündü içinden. Durumu ancak böyle tanımlanabilirdi. Uzun bir süre yıkandıktan ve üstünü değiştirdikten sonra gevşemeye çalışarak kendisine büyük bir kupa ballı süt aldığı saz kulübelerden birine sırtını verdi ve birazdan Telepino için meşe ağacının dikileceği sarayın önündeki meydanda insanların toplanmasını izledi. Birden yine böğründe bir yumruk hissetti. Nerik Kaili şimdi ne istiyor benden diye düşündü içinden. Öfkesini güç bela bastırarak arkaya döndü ve şaşkın bir şekilde içinde yeşil tonları da olan bir çift mavi gözle karşılaştı. ''Tadı güzel mi beyim?'' diye şımarık bir ses tonuyla sordu genç kız ve önüne düşen buklesini üfledi. ''Mala!'' Heyecandan sesi biraz yüksek çıkmıştı. Yüreği rüzgarda uçan bir kelebek gibi pırpır etmeye başladı. ''Kaçma yine!'' ''Niye kaçayım ki?'' diye yanıt verdi Mala yönünü meydana doğru çevirerek. ''Senin gibi ben de Telepino meşesini izleyeceğim.'' ''Yine de seni gördüğüme çok sevindim.'' diye fısıldadı kızın sol kulağına ve hafifçe koluna dokunmak istedi. ''Dur bakalım.'' dedi sert bir şekilde Mala ve arkasını döndü. Gamzeleri daha da çukurlaşmış ve ciddi ifadesini daha da sertleştirmişti. ''Hala kızgın mısın? Çok haklısın ama önceki gün şöyle demek istememiştim.'' Sana hükmetmek istemedim. Sadece seninle çok mutluydum ve geleceğimizi, yani sen ve ben birlikte geleceğimizi düşledim. Söz hakkımın olmadığı bir gelecek mi? Başını arkaya attı. Özür dilerim, lütfen. Yardım umarcasına ellerine baktı ve usulca. Hayır, seni zaten kendine göre isteklerin olduğu için seviyorum. Önce bunu kanıtlaman gerek, bayramdan sonra. Mala Abduva'nın perişan bir şekilde baktığını görünce parmak uçlarını dudaklarına götürdü, sonra dudaklarından öptü. Abduva onu hafifçe kendine çekmek için kollarını yavaşça kaldırdı. Mala! Uratar Hunta'nın sesi kalabalığın neşeli seslerini bastırmıştı. Çabuk yanıma gel, köpeğin oğlu, şu yazıcı bozuntusunu bırak. Ambar sorumlusu bir iki adımda çiftin yanına vardı ve kızını sertçe kenara çekti. Az daha düşürecekti. Geniş omuzlu ve Abduva'dan bir kafa boyu daha uzun olan adam gencin önüne dikildi. Sen beş şegel etmez fare, kızıma yanaşmaya nasıl cesaret edersin? Adam şaşkın yazıcının yakasından tuttu ve defalarca saz kulübünün direğine çarptırdı. Abduva'nın giysisi bir cayırtıyla yaka kısmından yırtıldı. Baba ona bir şey yapma diye araya girdi mala. Sen sus diye bağırdı Uratar Hunta. Senin de ondan kalır yerin yok. Başka kimse kalmamış gibi gidip onlardan birini bulmuşsun. Bunu söylerken sağ elini Abduva'dan çekti ve malaya çevirdi. Son anda aklına aniden bir şey gelmiş gibi elinin yönünü değiştirdi ve Abduva'ya okkalı bir tokat attı. Eğer bir daha kızımın yanına yaklaşırsan dedi tehdit edici kısık bir sesle ve yine elini kaldırarak o zaman. Uratar Hunta aklını mı yitirdin? Kellanın geldiğini gören Abduva rahatladı. Boyu daha kısa olup cüssesi aynı büyüklükte olan rahip ambar sorumlusunu kolundan tuttuğu gibi Abduva'dan uzaklaştırdı. Böyle kaşkalı gibi davranmak da ne oluyor? Yakışık alır mı hiç? Bu uyuz it kızımı öpme cesaretinde bulundu. Kes artık, bu o kadar da önemli değil. Yarın halledersiniz. Şimdi acilen Abduva'ya ihtiyacım var. Kella genç yazıcıya döndü. Arınma töreninden geçmen gerek. İştar heykelinin taşıyıcısı olarak lazımsın bize. Diğerleri gelemeyecek. Acele et de geç kalmayalım. Abduva aslında bunun için daha yeterince zaman olduğunu ve Mala'yı bu durumda yalnız bırakamayacağını söylemek isterdi. Ancak Kella'nın bakışı onu susturdu. Şimdi hemen gidiyorsun dedi rahip üstüne basa basa. Tamam hemen gidiyorum dedi yazıcı aceleyle ve araya girdiğin için de teşekkürler diye ekledi. Oradan ayrılırken Mala'ya çaresizce baktı. Bu bakışın anlamını Kella hemen anlamıştı. Rahip tekrar Uratar Hunta'ya döndü. Sakın şimdi de Abduva yerine kızını döveyim deme. Mala'yı korumak istercesine elini omzuna koydu ve onu beraberinde götürdü. Ah kızım, ah kızım dedi korkudan hala bir peynir sepeti kadar bembeyaz olan Mala'ya başını sallayarak. Neden ille de Abduva, ailelerinizin düşman olduğunu bilmez misin? Hele bir daha düşünsen bu işi. Kapı yapısı bayramının bu üçüncü gününde olduğu gibi hiç bu kadar kısa sürede bu kadar çok kaba kuvvete maruz kalmamıştı Abduva. Önce Ababuva'nın mızrağını göğsünde hissetmiş, sonra Uratar Hunta'nın saz kulübenin direğine ittirmesiyle birkaç mor leke edinmişti vücudunda. Bu yetmezmiş gibi bir de tören giysisinde kocaman bir yırtık oluşmuştu. Çok iyi bir gününde sayılmazdı. Bugün buna benzer başka deneyimler yaşamamayı diledi. Çelişkili duygularla fırtına tanrısı kapısından geçerek aşağı kente doğru yürüdü. Malayı babasının yanında bıraktığı için kendisini bir korkak gibi hissediyordu. Belki de en doğrusu buydu. Muhtemelen Kella haklıydı. Uratar Hunta'nın gözünün önünden kaybolursa siniri belki daha çabuk yatışırdı. Abduva kale kayasından sola dönmeden önce bir kez daha arkasına baktı. Kella Uratar Hunta'yı sakinleştirmeyi başarmıştı anlaşılan. Kella gibi hırçın birisinin bir gün onun kurtarıcısı olacağını genç yazıcı rüyasında görse inanmazdı. Ancak Kella'nın verdiği görev çok da beklenmedik bir şey değildi. Aslan maskelilerin dansı sırasında Abduva, Babil elçisinin yanında Kunni yerine hekim Rabasa Marduk'un oturduğunu fark etmişti. Temsildeki rolünü kaçırdığı için ceza olarak Kunni'yi görevden mi almışlardı acaba? Yoksa başka bir şeyler daha mı olmuştu? Bu sabah Valvaziti'nin ağzını bıçak açmamıştı ve Abduva onunla ikinci bayram günüyle ilgili olarak konuşmak istediğinde de kaçamak yanıtlar vermişti. Ne olursa olsun... Onun şu anki en büyük sorunu 70 mina ağırlığındaki heykeli bitmek bilmez basamaklardan çıkarak Sphinx'li kapıya götürmekti. Bu yolda tökezleme tehlikesi daha da büyüktü. Bu nedenle bu yol daha çok küçük heykellerin ve tanrılara ait sancakların taşınması için kullanılıyordu. Görünürde İştar heykeli de bu heykel sınıfına giriyordu. Ancak som altından yapıldığı için bu basamaklardan taşınacak olan en ağır heykeldi. İzleyiciler için güzel bir manzara olurdu herhalde. Ancak bu görev niçin illa ona düşmüştü? Daha güçlü bir taşıyıcı bulamaz mıydı Kella? Lütfen İştar efendim, tökezlememe engel ol diye iştenlikle mırıldandı. Adduva eve gitmek için Kutsal Pınar'ın bulunduğu mağaranın önünden geçerek yazıcı okulun arkasındaki kestirme yola girmek üzere Taşçı Kayası'ndan sonra ana caddeden ayrıldı. Onu rahatsız eden sadece heykelin ağırlığı değildi. Büyük geçit töreninde yabancı temsilcilerle birlikte tribünde olmak yerine yukarıda tepede olması gerekiyordu. Oysa Valvasiti kehanet töreninden sonra onu Mayriya ile bir araya getirmeye söz vermişti. Artık buna olanak yoktu. Adduva yazgısına boyun eğerek omuzlarını silikti. Sonra bir gülümseme belirdi yüzündü. Tüm bu olaylara karşın gün güzel şeyler de getirmişti. Uratar Hunta'nın öfke dolu saldırısı karşısında Mala'nın sergilediği davranış, onun kendisine hiç de kayıtsız olmadığını göstermişti. Hülyalara dalarak başını yana doğru eğdi. Tam bu sırada birisi onu arkadan kavradı. Daha ne olduğunu anlayamadan saldırgan onu yere düşürdü ve ayaklarından sürüklemeye başladı. Umarsızca tekme atmaya ve etrafına vurmaya çabaladıysa da artık çok geçti. Basamaklardan mağaranın içine doğru sürüklendi ve kafasına aldığı sert bir darbeyle kendinden geçti. Telepino, fırtına tanrısı ile Arianna'nın güneş tanrıçasının oğlu yiğittir. Toprağa yarıp onu sürer, suyu getirir ve tahılımızın büyümesini sağlar. Telepino rahibi bir kez daha saray göletlerinin yanına dikilen palamut meşesinin önünde eğildi. Konuklar iki minik gölün her iki yakasında bekleyen çiçek ve dallarla süslü teknelere akın ediyordu. Boğazdaki törene katılan herkes tekne gezisine de davetli olduğundan kıyıdaki ağaçların altında ufak bir kargaşa yaşandı. Özellikle de 12 teknenin hazır beklediği arkadaki gölette. Valvasiti hem Hattuşili'nin yakınında olma hem de Puduhepa'dan uzak durma becerisini gösteriyordu. Rüyası aklından çıkmıyordu. Ona hangi iblis musallat olmuştu? Fırtına iblisi bile zararsızdı ve buna kıyasla alt edilmesi çok kolaydı. Belki de bu iblisi kraliçesinin güzel yüzüne bakmaktan kaçınarak yenebilirdi. Hala yalnız olmasının nedeninin sadece karısı için tuttuğu yas olmadığını anlamaya başlamıştı. Özür dilerim, dalgınlıkla biraz nefes nefese diğer demircilerin birkaç adım arkasından tekneye doğru yürüyen kuyumcu ustası Palla'ya çarptı. Artık kendine çeki düzen vermeliydi. Gözün önündekini bile göremezse kralını nasıl koruyacaktı? Hattuşili ve Puduhepa prens ve prenseslerle birlikte en öndeki ve en gösterişli tekneye bindiler. Tekne 10 arşın boya ve 4 arşına yakın ene sahipti. Teknenin burnu ise aslan başı şeklindeydi. Kral ve kraliçe bir gölgeliğin altına yerleştiler. İçecek ve meyve taşıyan Alalime ve bir saray hizmetkarı da onları izledi. Teknenin burun ve kıç taraflarında birer muhafız duruyor ve kürek sallıyordu. Kral ve kraliçe artık tehlikeden uzaktaydı. Meşenin önündeki törenin de olaysız bir şekilde atlatılmış olmasının verdiği rahatlıkla Valvasiti, Babillilere ayrılan teknenin arkasına duran teknesine doğru yürüdü. Tam tekneye binerken itti Marduk Balatu ve maiyetine meyve getiren hizmetkar ilişti gözüne. Adam yüzünü neredeyse tamamen kapatan bir başlık giymişti. Sanki bir sakatlığını gizlemek istercesine tuhaf adımlarla bir ağacın altından çıkıvermişti. Topallıyordu. Şipaziti!